Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 94. Ayırım. Çağdaş devletin tutumu Müslümanlığı kaldırmak, böylelikle de laikliğin özü olduğu kabul edilen devletin dine karışmaması ilkesine aykırı davranmak olmuyor mu? Şeriatçıların yönelttiği eleştiri budur. Bunun cevabı demokratik rejimlerin en önemli bir ilkesi olan inanç ve vicdan özgürlüğü ilkesi verir. Başka bir deyimle İslamlık tarihsel koşulların ürettiği devlet ve hukuk yapışıklığının ayrıştırılması sonrasında demokratik bir ulus düzeyine uyabilecek özgür bir vicdan inanışı olarak yaşama potansiyeli taşımıyor mu? Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün giriştiği deneyler bu soruya cevap arama çabalarıdır. Bu deneyler sorunun daha geniş ulusal kültür sorularıyla ilgili olduğunu belirttikleri ölçüde hangi sınırlara kadar olumlu cevap bulabileceğini, nereden sonrasının çözümlerinin toplum yaşamının, özellikle toplumsal sınıfların ekonomik görüş ve davranışlarının gelişmesini izleyeceğini de göstermişlerdir. Atatürk'ün ilahiyatçı ya da hukukçu olarak değil, ulusal bilinç sorularıyla ilgili bir siyasal önder olarak giriştiği deneyler 1928'de anayasadaki devletin dini maddesinin kaldırılmasından 1937'de anayasaya laiklik ilkesinin konmasına kadar sürdü. Cumhuriyet döneminin bütün devrim sorunları gibi bunun da çok önce tartışılmış bir konu olduğunu görmüştük. Bunda da yeni olan yan, özetlediğimiz sorunun bu kez ters yönde sorulması ve daha önce varılan sonucun tersine bir sonuca varılmasıdır. Yeni Osmanlı'nın düşününün vardığı kanuni esasi tartışmaları aşamasına gelindiği zaman soru şu olmuştu. Bir İslam devleti olarak bir siyasal toplumda egemenliğin kaynağı nedir? Böylece ortaya atılan sorunun yarattığı yasal ürünün Abdülhamit rejimi olduğunu gördük. Ulusal egemenlik kavramının devletin temeli olan bir kavram olamaması kaçınılmazdır. Cumhuriyet döneminde ise soru şöyledir. Demokratik bir rejimde İslam inancının yeri ne olabilir? Sorunun bu biçime girmesi yalnız soyut bir veri olarak alınan bir varsayıma dayanma gereği olmasından ileri gelmez. Tarihsel sürecin zorunluluğu altında varoluşun ilkelerinden biri olan vicdan özgürlüğü ilkesinin bir gereği oluşundan ileri gelir. Başka bir deyişle din sorunuyla siyasal sorun arasındaki ilişki zinciri birincisindekinin tersine olan bir yöndedir. Birincide şeriat geleneğinden çağdaş devlet sorununa, ikincide çağdaş devlet sorunundan din geleneği sorununa gelinir. Soru birinci yönde ele alınınca onun çözümü nasıl kendiliğinden bulunmuşsa, İkinci yönde ele alındığı zaman da çözüm kendini zorunlar. Gelenek verisini dayandırılan siyasal bir egemenlik görüşü yerine ona karşıt bir veriye dayanan bir devlette aslında İslamlığın özünde de bulunmayan teokratik din anlayışı demokratik bir rejimde bir anormallik olur. Din devleti teokrasisine dönük bir dinsel sanılan eylem bunda siyasal rejime karşı çevrilmiş siyasal bir eylem olur. Bundan ötürü laiklik adına dinin özgürlüğü tezini ileri süren akımların çoğu dinsel olmaktan çıkıp siyasal bir nitelik alır. Tarikatçılık biçiminde gözükenler de bunun sadece bir yeraltı türüdür. Şu halde teokrasiyle uzlaşmaz bir siyasal rejim gerçekleşmişse ve bu rejim aşamalarını gördüğümüz tarihsel sürecin itişleriyle kendini hukuktan günlük alışkanlıklara kadar genişletme yoluna girmişse, demokratik bir ilke olarak özerk bir din özgürlüğü gereklidir. Tezi bütün anlamını yitirir. Çağdaş toplumun siyasal egemenliği ilkesi, demokratik rejimin başka ilkelerinden dolaylı olarak çıkarılan bir ilke değil, başlangıç noktası olan bir ilkedir. Onun kendi niteliğinde yatan din görüşünün anayasadan günlük yaşam koşullarına kadar uygulanması zorunlu olur. 5. Din sorunu 2. Bu soyut biçimli tartışma vicdan özgürlüğü gerekçesiyle cumhuriyetin tutumunu çelişkili gören eleştirel bir demokrasi ilkesine dayanarak şeriat özekliğine meşruluk isteyen görüşün ikisinin de din sorununa bütün toplumsal varlığı ilgilendiren bir sorun olarak bakmadıklarını gösterir. Bu yüzden laiklik ilkesinin her biri ayrı bir anlayış yolunu gerektiren iki yanı bulunduğu görülememiştir. Bu iki yanın biri çağdaş bir rejimde din sorununun bir aydınlanma sorunu olması, öteki çağdaş ahlak ve kültür gelişmesi sorunu olmasıdır. Biri daha çok bireysel, öteki daha çok toplumsal olmakla birlikte bu iki yan birbirinden tümden ayrı değildir. Çünkü bireylerin aydınlanması, toplumsal bilinci, ulusal bilincin gelişmesi ise bireylerin aydınlanmasını etkiler. Fakat tartışma gereği bunları birbirinden ayırarak olayları incelediğimiz zaman Namık Kemal ile başlayan İslam dininin özelliği görüşü ile Ziya Gökalp'in kültür-uygarlık ayırımı görüşünün gerçeklere uymadığı sonucuna varırız. Atatürk'ün başlangıçta din sorununu ele alışı, Gökalp'in sosyolojik açısından çok Tevfik Fikret'in temsil ettiği diyest din görüşü etkisi altında olmuştu. Dinin toplumsal rolü hakkında edindiği bilgiler halk ve askerle olan ampirik gözlemlerine dayanıyordu. Atatürk'ün başlangıç noktası, meşrutiyet döneminde gördüğümüz İslam dini ahlaki ve tabii bir dindi görüşüdür. Bu açıdan bakınca dinin toplumsal rolü konusunda paradokslu bir durum olduğunu gördü. Toplumsal bir felaket karşısında adı bile olmayan bir toplumu bir ulus çabasının fedakarlıklarına itmede, dayanışma yaratmada dinin rolü vardı. Fakat yine görülüyor ki aynı zamanda şeriat ya da tarikat giysisi altında din ulusal çabayı baltalayan bir güç de olabiliyordu. Sultanlığın ve halifeliğin henüz kaldırılmamış olduğu yıllardaki moral ve maddesel desteklerden yoksunluk duygusu altında halkın kurtuluşu için dualar ettiği günlerdeki gezilerinde camiye giderek minbere çıktığı ve halka seslendiği olmuştur. Bunu daha sonraki politikacıların yaptığı gibi oy sandığına pusula attırmak için değil, halkla karşılaşacağı yerin orası olduğunu bildiği için yapıyordu. Halifelerin tüm halktan kopuk umacılar olduğu bir zamanda minberden halka kendi diliyle seslenişi halk üzerinde etkili oluyordu. Fakat halk ve hocalarla yaptığı konuşmalar ona İslamlığın akıl dini olduğu kuramında yetersiz iki yan bulunduğunu gösteriyordu. A. İslamlık akla yakışan bir din olabilir, fakat din aracılarının elinde kişiyi köleleştiren, siyasal çıkar güçlerinin elinde onu sömürten bir araç da olabilir. B. İslamlık akıl ve aydınlık dini ise anlamsız eylemlerle anlamı bilinmeyen bir dil aracılığıyla yaşayan bir din nasıl akli bir din olabilir? İslamlık takke ve takunya giymek, sakal bıyık işi, namaz seccazesi, oruç gösterileriyle yürüyen bir din ise Ziya Gökalp'in belirttiği gibi bu taassup ile riyakarlığın bir bileşimi olmuyor muydu? İslamlık akıl dini ise anlamı bilinmeyen sözlerle yaşanan bir din nasıl akla seslenebilirdi? Ancak aracıların tekeli altında bir anlamı ile yaşanan bir dinde halk bunları manevi yaşantının doğal bir biçimi sanıyor, kafasına bir sömürü ağının kurulduğunu bilmiyor, bu tür bir manevi yaşantı içinde olan halk nasıl çağdaş bir ulus olabilirdi? Görülüyor ki soruların sonucu sadece kişilerin kafalarının aydınlanması işi olmaktan çıkıp toplumsal bilinç yani dil, tarih ve kültür sorunlarına varıyor. Bu iki sorunun yani sorunun bir dil ve anlam sorunuyla bir kültür ve tarih sorunu olduğunu iyice belirlenmesinden önce akli din ve aydın din görüşünün etkisi altında Atatürk ibadet ve Kur'an dili sorununu ele almıştı. Madem ki Cevdet Paşa ve Namık Kemal zamanından beri söylendiği gibi İslam dini akla uygun ilerlemeyi emreden bir dindir, o halde onun kutsal kitabının herkesin anlayacağı Türk diline çevrilmesini düşünmek bir mantık gereği gözüküyordu. Türk halkı bu kitaba inanıyor fakat ne dediğini anlamıyor. Her şeyden önce o kadar bağlı olduğu bu kitabı kendi diliyle anlayabilmelidir. Daha önce gördüğümüz gibi Devlet Paşa'nın ilk denemelerinden sonra meşrutiyet dönemine kadar bu alanda hiçbir ilerleme olmamıştı. Ancak 1908 devriminden sonra İslamcı basında Kur'an parçaları çevirileri başlamıştı. Bu çevirileri yapanlar Kur'an'ın Arapçadan başka bir dile çevrilmesi yanlısı olmadıklarından bunların sadece mealen, anlamca çeviri olduğu kaydını koyarlardı. Fakat bu anlamdaki ilk tam çeviri bile Şeyhülislamlığın emriyle yasaklanmıştı. Bununla birlikte çeviri girişimleri yürüdü. Meşrutiyet döneminde ve daha sonra birçok çeviri yapıldı. Bunların hiçbiri ne gerçek bir çeviriydi ne de Türkçe okunurluk değerleri vardı. Fakat din adamlarını bu iki sorundan ziyade asıl başka bir sorun düşündürüyordu. Türkçe'ye çevrilecek bir Kur'an başarılı olur da resmi bir metin olarak alınırsa kitabın orijinalinin kalkması tehlikesi vardı. Onlar için Kur'an ancak Arapça Kur'an olarak dinsel kutsallığı olan ama anlaşılırlığı olmaması gereken bir kitaptı. Bu düşünce yüzünden Kur'an'ın çevrilmesi caiz midir sorusu daima vardı. Özel çabalarla acele olarak ya din heyecanıyla ya da para kazanma düşüncesiyle yapılan çeviri yayınları 1927'den sonra teşvik görmemeye başlamıştı. Bu kez sorunu Atatürk ve Büyük Millet Meclisi ele aldı. Kur'an çevirisi konusunun yanlışlara ve kazanç sömürüsüne yol açmaması düşüncesiyle çevirme ödevinin hem din hem de dil açısından en yetkili sayılan Mehmet Akif'e verilmesi düşünüldü. Bunun için bütçeye gerekli ödenek de kondu. 1924-26 yılları arasında Mısır'da hilafetin kaldırılması olayının tepkileri dinmemişti. El-Eser ulemasından Ali Abdülrezzak 1925'te El-İslam ve Usulül Hüküm adlı kitabında Atatürk'ün ve Seyyid Bey'in saltanat ve hilafet söylevlerindeki tezi daha ileriye götürerek İslam tarihinde hilafetin çoktan kalktığını, zaten İslamlıkta hilafet diye zorunlu bir makam olmadığını, peygamberin sadece ahlaksal öğreti getiren bir nebi olduğunu, bunun için siyasal eylemlerinden ayrı bir şey olduğunu ileri sürmüştü. Bu tez ulema arasında ve basında fırtına kopardı. Abdurrazık el-Eser'den kovuldu ve Türkçe'ye de çevrilmiş olan kitabı karşı reddiyeler yazıldı. Ne var ki hilafet kongresi girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O zaman Mısır'da Muhammed Reşit Rıza adlı bir zat ulema arasında ün kazanmış, daha meşrutiyet döneminde başlattığı Selefiye adlı din reformu akımını Al-Manar adlı dergisinde yaymaktaydı. Bu zat ulemadan sayılmakla birlikte gerçekte Osmanlı Devleti'nin meşrutiyet döneminin yabancısı olmadığı adi bir politikacıydı. Aslında Suriyeli bir Osmanlı vatandaşı iken Kahire'ye yerleşmiş, orada İttihat ve Terakki'ye karşı olan bağımsız Adem-i Merkeziyet La Merkeziye Partisi'ni kurmuştu. Birinci Dünya Savaşı başlarında Mısır'daki İngiliz makamlarıyla birleşerek Şerif Hüseyin ayaklanması hızlandırılmasında önemli rol oynamış. Savaş sonunda Arap delegeleri arasında Versailles Barış Konferansı'na gitmişti. Rıza'nın Selifiye reformculuğu İslam tarihinde vaktiyle yine Suriye'den gelişmiş olan bir İbn-i Teymiye'den sonra en köktenci teokrasi gericiliğini Selefe dönmek adı altında temsil eder. Meşrutiyet döneminde İstanbul'da çıkan Sırat-ı Mustakim ve Sebilül Reşat dergileri El Manar'ın Türkiye'deki nüshaları gibidir. Oradaki yazıların birçoğunun çevirileri bunlardan çıkardı. 1922'de Rıza, kurban çevirisi ve İslamlığı bozarak inkâr ettirecek sonuçlar adlı bir kitap yayınladı. Meşrutiyet döneminde Kur'an-ı Esasi'nin her maddesine kitap ve sünnette karşılık bulan zatın kullandığı yöntemle Rıza da Kur'an'ın Arapçadan başka bir dile çevrilemeyeceğini Kur'an'ın 11 suresinden aldığı ayetlerle gösteriyordu. Bunlar Sure 12 ayet 1-2, Sure 20 ayet 113 gibi surelerin ayetleriymiş. Arapça filoloji ve semantik bilgilerine bile lüzum olmayan bir sağduyu sahibi bu ayetleri okuduğu zaman görür ki bunların hiçbirinde Tanrı sözlerimizi başka kimse bir dile çeviremez dememektedir. Üstelik ulemanın kutsal metin yorumlama yöntemine katılırsak Sure 41 ayet 44'ün Rıza'nın tezinin tersine açıklar nitelikte olduğunu bile görürüz. Kur'an'da da zaten Rıza'nın bulunduğu ileri sürdüğü böyle bir iddia olması hem Kur'an'ın hem İslamlığın evrensel gerçekliği olduğu görüşüne aykırı düşer. İslam dininin yalnız Araplara gönderilmiş bir din olduğunu kabul etmek gerekir ki bu cahiliye görüşü olur. Bu ayetlerden çıkarabilecek bir sonuç varsa o da Kur'an'ın çevrilmemesinin değil, tersine çevrilmesinin olanaklığıdır. Bu ayetler bize Kur'an'ın kendisinin de büyük bir dil anlam sorununu ele aldığını gösterir. Cahiliye Arapçasıyla düşünen Araplara, Kur'an'ı onlara anlayacaklara açık bir dilde Arapça olarak bildiriyoruz. Yine de anlamıyorlar. Kur'an'ı onlara yabancı bir dilde bildirseydik, o zamanla anlayacağımız dilde Arapça olarak bildirseydi ya diyeceklerdi. Yolunda Tanrı'nın peygamber ağzından yansıttığı dil ve anlam güçlüklerini gösterir. Tanrı ve sözcüsü Araplara Arap dilinde seslendiğimiz halde sözlerimizin tanrısal anlamlarını kendi dilleri olan Arapça ile bile anlamıyorlar diyor. Araplara yeni anlamlardaki sözcüklerle söylenenleri onlar Kur'an'ın kabul edemeyeceği anlamlarla anlamakta direniyorlardı. Kur'an'ın telif ve çeviri hakkının kendi elinde olduğunu sanan Rıza'nın Türkiye'de de bilinen yöntemlerle Kur'an'dan istediği anlamları çıkarışından başka kitabındaki öteki iddialarını ve bu iddialarının altında yatan politik nedenleri eşelersek, Atatürk'ün bu çeşit ulemaya taktığı din aktörleri niteleyişinin ne denli yerinde olduğunu görürüz. Rıza'nın kendi Kur'an yorumlamasından sonra dayandığı en büyük yetkililerden biri Ebu Hanife'dir. Aslında Arap değil İranlı olan Ebu Hanife, onun iddiasına göre hangi koşul altında olursa olsun Kur'an'ın Arapçadan başka dile çevrilmesinin caiz olamayacağını bildirmiştir. Gerçekte Ebu Hanife'nin böyle bir görüşü olup olmadığı bilimsel yargı vermeye yarayacak gerçek belgelerin yokluğunda daima ulema sömürüsünün konusu olmuştur. Aynı işi Reşit Rıza'nın kendi kitabından 4 yıl sonra yaptığı Ebu Hanife'yi bu kez tam tersine yorumlayışında görürüz. Marmaduke Piccadilly adlı bir İngiliz İstanbul'da ve Kahire'de yaşadıktan sonra Müslüman olmuş ve Kur'an'ın İngilizce'ye yeni bir çevirisini yapmıştı. Müslüman olduğu için çevirisinin yayımlanmasının caiz olup olmadığı üzerine El Eser ulemasından fetva almak için Kahire'ye gelmişti. El Eser'e başvurduğu zaman Cevaz hakkında dayandığı başlıca otorite Ebu Hanife'ydi ve bu kaynağı Picard'a bir muhtıra halinde hazırlayan kişinin de aynı Reşit Paşa olduğunu hayretle öğreniriz. Onun hazırladığı Ebu Hanife delilleri ile El Eser bu çeviri hakkında Cevaz kararı vermiştir. 94. ayrımın sonu, sayfa 545, devamı 95. ayrımda.